Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. İranlı karilerden Muhammed Taki Tasfiyeçi'den Bakara suresinin 42 ila 46. ayetlerini dinliyorsunuz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la telbisul hakka bil batili ve tektumul hakka ve entum ta'lemun. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإن
Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla. Hakkı batil ile örtmeyin ve sizce de bilinirken hakkı gizlemeyin. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rükû edenlerle siz de rükû edin. Siz insanlara iyiliği emrediyorken kendinizi mi unutuyorsunuz? Oysa siz kitabı okumaktasınız. Yine de akıllanmayacak mısınız? Sabır ve namazla yardım dileyin. Bu şüphesiz içi saygıyla ürperenlerin dışında kalanlar için bir ağırlıktır. Onlar hiç şüphesiz Rableriyle karşılaşacaklarını ve yine hiç şüphesiz ona döneceklerini bilirler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsurey.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resul ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi Şehriver 1402, Hicri Kamerun Mustafa 1445 ve Miladi Takvimle 1 Eylül 2023 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteninin ardından sırasıyla siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerifi ile yapılan röportaj, tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Hüseyin Erbain ve mesajları ve Umut Işığı isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı Reisi, İslam İnkılabı rehberinin benzersiz güveni hükümet için büyük bir sermayedir açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Reisi, Kırgızistan'ın bağımsızlık yıl dönümünü kutladı. Emir Abdullahyan, Lübnanlılar ülkelerinin Cumhurbaşkanı diyalog ve anlaşma yoluyla seçmeli dedi. Beyrut'ta İran Dışişleri Bakanı ile Filistin direniş liderleri arasında görüşme gerçekleşti. İran İçişleri Bakanı, Irak, Erbain yürüyüşünde İran'la azami işbirliğine sahip dedi. Şimdi haberler. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i, İslam İnkılabı rehberinin ender görülen güveninin ve halkın hükümetle olan dostluğunun ve empatisinin devlet adamlarının sorumluluğunu ikiye katlayan büyük bir değer olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Reis'i dün Perşembe günü İslam İnkılabı rehberinin Çarşamba günü hükümet üyeleriyle yaptığı görüşmede söylediği sözler ve beyanatı için takdirini ifade eden bir mesaj yayınlayarak şunları kaydetti. İslam İnkılabı'nın yüce lideriyle görüştükten sonra milletin hademeleri İslam İnkılabı'nın kutsal ideallerini gerçekleştirmek için eskisinden daha kararlı bir şekilde çabalayacaklardır. Cumhurbaşkanı Reisi ayrıca şunları kaydetti. İslam İnkılabı'nın yüce liderinin bir yol gösterici olarak bilge ve değerli beyanatı ve tavsiyeleriyle operasyonel ve idari stratejilerin solumu, hükümetin yüce hedeflerine ve dönüşüm tedbirlerine ulaşmanın yolunu açıklığa kavuşturdu ve kolaylaştırdı. Cumhurbaşkanı Reisi, hükümet üyeleri adına İslam İnkılabı rehberinin övgü ve övgü dolu nezaketi ve ilgisinin yanı sıra düşünceli tavsiye ve rehberliğinden dolayı takdirini bir kez daha dile getirdi.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi çarşamba günü hükümet üyeleriyle yaptığı toplantıda 13. hükümetin altyapı çalışmaları, makroekonomik göstergelerin büyümesi ve dış politika dahil olmak üzere bazı sektörlerdeki iyi ve güçlü performansını takdir etti. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i Kırgızistan milletini ve hükümetini bağımsızlıklarının yıldönümünde tebrik etti. Kırgızistan 31 Ağustos 1991'de eski Sovyetler Birliği Cumhuriyetlerinden bağımsızlığını ilan etti. İran Cumhurbaşkanlığı Enformasyon Merkezi'nin bildirdiğine göre İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Kırgızistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadir Japbarov'a gönderdiği mesajda bu ülkenin bağımsızlığının yıl dönümünü kutlayarak Avrasya Ekonomik Birliği ve Şanghay İşbirliği Örgütü çerçevesinde iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfanın açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ayrıca İran İslam Cumhuriyeti'nin iki ülke, İran ve Kırgızistan halkının çıkarları ve refahı çerçevesinde çok yönlü işbirliği güçlendirmeye hazır olduğunu vurguladı. İran ve Kırgızistan'ın bölgesel işbirliklerinin yanı sıra çeşitli siyasi ekonomik sektörlerdeki işbirliği kapasiteleri oldukça fazladır ve iki ülkenin ekonomik işbirliği örgütü ve Şanghay İşbirliği Örgütü dahil olmak üzere bölgesel örgütlere üyeliği nedeniyle ticaret ve transit alanlarında ikili işbirliğinin genişletilmesi için uygun zeminler mevcuttur. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, tüm Lübnanlı partileri diyalog ve anlayışla bir an önce ülkelerinin cumhurbaşkanını seçmeye davet etti. Hüseyin Emir Abdullahyan, Beyrut'a girişi sırasında İran İslam Cumhuriyeti'nin Lübnan'a güçlü desteğini sürdürdüğünü işaretle, İran İslam Cumhuriyeti Lübnan için iyilik, istikrar ve barıştan başka bir şey istemiyor açıklamasında bulundu. Ülkelerinin Cumhurbaşkanı seçimine Lübnan halkı ve liderlerinin karar vermesi gerektiğini vurgulayan Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, tüm bölgesel ve bölge dışı ülkeleri kapsamlı ekonomik ve ticari işbirliği çerçevesinde Lübnan'ın ekonomik durumunun iyileştirilmesine yardımcı olmaya çağırdı. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, iki günlük Şam ziyareti ve üst düzey Suriyeli yetkililerle yaptığı istişarelerin ardından Batı Asya bölgesine yaptığı geziye Perşembe akşamı devam ederek bu gezinin ikinci durağında bir heyetle Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gitti. Emir Abdullahyan, ikili ilişkiler ve bölgedeki durum hakkında görüşmek üzere üst düzey Lübnanlı yetkililerle bir araya gelecek. Hamas hareketinin liderlerinden Usame Hamdan, Cuma sabahı İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın Hamas ve Filistin İslami Cihat liderleriyle Beyrut'ta yaptığı görüşmeye ilişkin bu görüşmenin olumlu geçtiğini söyledi. İran Pres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Hamdan şunları kaydetti. Filistinli gruplarla yaptığı toplantıda Emir Abdullahyan, İran'ın Filistin direnişine verdiği desteği vurguladı. Hamas'ın bu üst düzey üyesi ayrıca şunları kaydetti. Emir Abdullahyan ile Hamas ve cihat liderleri arasındaki görüşme, işgalin Batı Şeria'daki saldırıların tırmanması nedeniyle özel önem taşıyordu. Hamdan ayrıca şunları söyledi. Emir Abdullahyan'ın Filistinli gruplarla görüşmesinin en belirgin mesajı Filistin direnişiyle eylemlerinin müttefikler tarafından beğenildiği ve desteklendiğidir. El Meyadin kanalı İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan'ın Beyrut'ta Hamas ve İslami Cihat direniş grupları liderleriyle buluştuğunu bildirdi. İran Pres Haber Ajansı'nın haberine göre Filistin direniş gruplarının liderleri Beyrut'ta Emir Abdullahyan'ın yaptığı telefon görüşmesinde Filistin halkının stratejik tercihi olan direniş seçeneğine bağlılıklarını vurguladı. El Meyadin'e göre Filistinli direniş gruplarının liderleri Emir Abdullahyan'a bu aşamada Batı Şeria'daki direniş operasyonlarından çekilmeyeceklerine dair güvence verdi. Bu rapora göre Emir Abdullahiyan ise Tahran'ın Filistin halkını destekleme stratejisine direnişine ve Filistin topraklarını özgürleştirme hedefine bağlılığı konusunda Hamas ve cihat liderlerine güvence verdi. El Meyadi'nin haberine göre Emir Abdullahiyan bu toplantıda İslam İnkılabı rehberinin Batı Şeria'ya destek verilmesi gerektiğine dair açıklamalarına değindi. Hamas ve İslami Cihad liderlerine seslenen Emir Abdullahiyan, İran İslam Cumhuriyeti'nin direnişi sıkı desteğini sürdüreceğini belirtti. İran İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi, Hüseyin Erbain töreninin mümkün olduğu kadar görkemli bir şekilde düzenlenmesi konusunda Irak hükümetinin işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi, Erbain töreninin mümkün olduğu kadar görkemli bir şekilde düzenlenmesi konusunda Irak hükümetinin işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Irak hükümeti ve halkı ziyaretçiler için elinden geleni yaptığını belirtti. Ahmet Vahidi, Perşembe günü Tahran'ın doğusundaki Semnan Şehitleri Uluslararası Havaalanı'nda incelemede bulunduğu sırada gazetecilere hitaben şunları söyledi. Erbain yürüyüşünde insan akını sorunlara neden olabilir. Ancak ziyaretçilerin çoğu mevcut koşullardan memnun olduklarını dile getiriyorlar. Öte yandan İran İçişleri Bakanlığı'nın Hüseyin Erbain merkez karargahı bir kez daha ziyaretçilerin başta Kerbela olmak üzere kutsal şehirlerde kalış sürelerini kısıtlamalarını istedi. 20 Safer'e denk gelen Dünya Şiirlerin 3. İmamı Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şehadetinin 40. günü Erbain'dir. Bugün Kerbela esirleri Şam'dan dönerken Hicri kamir 61 yılın Safer ayının 20'sinde İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın türbesini ziyaret etmek üzere Kerbela gittiklerinden dolayı meşhurdur. Bugünün özel amellerinden biri de Müslümanların ve Şiilerin birkaç gündür Kerbela'ya yürüyerek İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın türbesini ziyaret etmeleridir. Irak İçişleri Bakanı Hüseyin Erbain ziyaretçilerin güvenlik planı denetlemek üzere Perşembe günü Kerbela'ya bir ziyaret düzenledi. Irak İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Bu gezi sırasında İçişleri Bakanı ve Hüseyin Erbain ziyareti güvenliği Yüksek Komitesi Başkanı Abdullah Emir el-Şammari valiyle yaptığı toplantıda önümüzdeki günlerde sayılarına eklenecek Erbain ziyaretçilerinin güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaları ve alınan önlemleri gözden geçirdi. Irak İçişleri Bakanlığı'nın bildirisinde ayrıca şu ifadeler yer aldı. İçişleri Bakanı Abdullah Emir el-Şammari başkanlığındaki Erbain ziyareti Yüksek Güvenlik Konseyi ziyaretçilerin Kerbela'ya gittiği yolların güvenliğini sağlamak için güvenlik birimlerini konuşlandırarak çalışmalarını sürdürüyor. Bakanlık ayrıca 2.329.400 yabancı Hüseyin Erbain ziyaretçisinin bu ülkeye geldiğini açıklayarak şunları kaydetti. Ziyaretçilerin transfer ve taşınma süreci sağlıklı ve güzel bir şekilde devam etmekte olup, sınırlı sayıda bazı araçların yüksek hız nedeniyle trafik kazalarına da tanık olduk. Bu nedenle bu tür olayların yaşanmaması için yollara daha fazla trafik polisi görevlendirilmesine karar verildi. Siyonist casus servisi Mossad, İran Savunma Bakanlığı'nın füze endüstrilerindeki endüstriyel sabotaj programı, son yıllardaki en karmaşık istihbarat ve güvenlik projelerinden birinin uygulanması biçiminde engellendi. İran Savunma Bakanlığı'nın İstihbarat Koruma Teşkilatı'ndan bir yetkili Perşembe günü şunları kaydetti. İran İslam Cumhuriyeti'nin füze gücünün İran milletinin yeminli düşmanlarının tehditlerine karşı caydırıcılık yaratmadaki stratejik etkinliği göz önüne alındığında füze endüstrisi her zaman endüstriyel sabotaj alanındaki casus servislerinin hedeflerinden biri haline gelmiştir. Bu güvenlik yetkilisine göre geçtiğimiz aylarda tamamen profesyonel ve deneyimli bir ağ bazı casusların işbirliğiyle Savunma Bakanlığı'nın füze endüstrilerinde gelişmiş füzelerin üretiminde kullanılmak üzere kusurlu ve donanımlı parçaları üretim döngüsüne sokmayı amaçladı ki Savunma Bakanlığı İstihbarat Koruma Teşkilatı güvenlik güçlerince yakalanıp imha edildi. Bu yetkili sözlerine şunları da ekledi. İmha edilen ağ doğrudan Mossad örgütünün güdümünde üretilen füzelerin donanımlı parçalarını satarak endüstriyel hatları ve bu alanda çalışanları vuracak patlayıcılara dönüştürmeyi amaçlıyor. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Musevi, İran Silahlı Kuvvetleri'nin savunma alanındaki ihtiyaçlarını karşılamak için başka ülkelere bağımlılığının olmadığını belirtti. Tümgeneral Seyit Abdurrahim Musevi, savunma sanayi sergisini gezerken bir milletin savunma alanına bağımlı olması durumunda onurlu olamayacağına işaretle şunları kaydetti. Silahlı Kuvvetler Başkomutanı'nın liderliği ve planlamasıyla İran Silahlı Savunma Kuvvetleri'nin alanındaki ihtiyaçlarının karşılanmasında başka ülkelere bağımlılığı kalmamıştır. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Genel Komutanı sözlerine şunları ekledi. Bir ülke savunma teçhizatı tedariği için sınırların dışına bağımlı olduğunda teçhizatın yeteneklerine göre operasyonlar yürütmek zorunda kalıyor. Ancak bir millet savunma teçhizatını taktiklerine ve hedeflerine göre tasarladığında karar verebilir ve inisiyatif gücüne sahip olabilir. Savunma sanayi getirileri fuarını yaptığı ziyarete değinen Tümgeneral Musevi ayrıca şunları kaydetti. Bu fuarda İslami İran gençliğinin Savunma Bakanlığı'ndaki büyük eserleri sergilendi. Silahlı kuvvetler de bu genç bilim adamlarının savunma sanayindeki varlığını ve ülkenin bilgi temelli şirketlerinin ve üniversitelerinin kapasitesini kullanması sayesinde İslami İran'ı savunuyor. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'nca PKK başta olmak üzere terör örgütlerine yönelik operasyonlarda son bir haftada 44 1 Ocak'tan itibaren de 1146 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıktaki basın bilgilendirme toplantısında 101. yılı idrak edilen 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri gününü kutlayarak 30 Ağustos itibariyle terfi edilen tüm personele yeni rütbe ve görevinde başarılar diledi ve emekli olanlara hizmetleri dolayısıyla teşekkür etti. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'da mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü. NTV'nin haberine göre Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova'da Rus mevkidaşı Lavrov ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ikili konular ile bölgesel ve küresel meseleler ele alındı. Fidan-Lavrov görüşmesi 4 Eylül'de Soçi'de gerçekleşecek Recep Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin zirvesi öncesinde hazırlık niteliği taşıyor. Kremlin sözcüsü tahıl anlaşmasına ilişkin görüşmelerde bir sonuç elde edilmediğini ve Moskova'nın Rusya'nın koşulları yerine getirilir getirilmez anlaşmayı yeniden başlatmaya hazır olduğunu belirtti. Ve son haberimiz, Libya halkının bu ülkenin Dışişleri Bakanı'nın Siyonist mevkidaşı ile görüşmesini kınayan kitlesel protestoların ardından Libya Başbakanı Trablus Filistin meselesini destekliyor açıklamasında bulundu. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, dün saat 19 civarında silahlı bir terörist Hazreti Şahçırağ'ın Babul Mehdi kapısından türbeye girmeye çalıştı. Ancak türbenin güvenlik güçlerinin direnişiyle karşılaşarak ziyaretçilere ve oradaki hademelere ateş etmeye başladı. Fars valiliğinin siyasi işlerinden sorumlu yardımcısı bu olayda bir kişi şehit oldu. 8 kişi de yaralandı bilgisini verdi. Ancak daha sonraki çıkan haberlerde yaralıların sayısının arttığını duyduk. Öte yandan İran İçişleri Bakanı bu olaya karşı gösterdiği tepkide İslami İran'ın içişlerinde yaşanan bu olaylarla ilgili uluslararası toplum ve insan hakları savunucularının sessizliğinin Şahçırağı'da yaşanan terör eylemi gibi eylemlerin artmasına neden olduğunu belirtti. Biz de bugün sohbetimizde bu olayı ve aslında geçtiğimiz sene de aynı olay, benzer olay yaşandı. Yine de bu olayın boyutlarını kısaca sizlere aktarmaya çalışacağız uzman konuğumuzun penceresinden. Siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerif'i bizimle birlikte. Sayın Şerif, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk efendim.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Demin ifade ettiğimizlere biliyorsunuz geçen sene de benzer olay yaşandı Şahçırağ Türbesi'nde ve bu olayda yine de IŞİD terör örgütü bu saldırıyı, saldırının sorumluluğunu üstlendi. Şimdi tekfirci terör örgütlerinin İran'la ilgili planlarını ve aslında komplolarını siz nasıl buluyorsunuz? Biraz anlamlı değil mi? Son sıralarda yaşanan olaylara da baktığımızda bölgesel anlamda. Bunu siz nasıl değerlendirirsiniz efendim?
Bu IŞİD'in birinci hamlesi değil. Belki İran'da, bəli, İran'da təhlükəsizlik tədbirləri çok güclü olduğu için IŞİD belə aman tapdı, fırsat tapıb İran'da çok güclü veya teydadı çok olan elə teröristli əməlləri olmayıb, az olub. Keçən il var idi, bu il de var. Bəli, biz sərhədin usayında, yəni həm tək Əfqanistanda və həm Pakistanda dönə-dönə şiələrin, məsidlərinə, uşaq mədrəsələrinə, məktəblərə və ya mərasimlərə, cümə namazlarına biz onların belə həmlələrin görmüşük və onların orada terroristli aktları nəticəsində yüzlərcə insan, xüsusən qadın və uşaq şəhid olublar və ya yaralı olublar. Başqa yerlərdə də, yəni təhbir Əraqda ya Suriyədə də bu yaxınlarda görmüşük bunları və İranda da dediyiniz kimi ən son bir ildə bu idi. Şahçıraqda olan bu terroristli əməldir. Bunun səbəbi çox bəllidir. Buna görə ki, əsasən DAEŞ-in bölgədə iqtidarının əldən getməsi, yəni o vaxt ki, Əraqda at oynadırdılar və ya Suriyədə dövlət qururdular, dünyanın gözün qamaşdırmışdılar öz hərəkətləri ilə və bölgə dövlətlərin hamısını çarpıntıya və təşvişə salmışdılar. O, bəsas İran, İran qüvvələri idi əsasən, İranın əfsanəvi komanderi, şəhid komanderi, Şəhid Süleymaninin komanderliği altında yaranan qüvvə, bölgədə olan müsəlman qüvvələrdən, o cümlədən Əfqanistandan və hətta Pakistandan, İrandan, Suriyadan, Əraqdan, onlardan təşkil tapan qruplarla, könüllü qruplarla DAEŞ-in, IŞİD-in, Əl-Qaynənin bəsatın bu bölgədən yığışdırdılar. İndi bu təkvirçi qruplar təbii bir köşkçilərindən intiqam almaq istəyirlər. Bu intiqamı həm İrandan almaq istəyirlər, həm də Əfqanistanda, Pakistanda olan şiələrə həmlə edirlər və onların belə zillət formunda, yəni gedib uşaq məktəbinə terroristi əməllərlə oranı partlatmaqla uşaqları partladırlar bu fikirlərlə ki, məsələn, şiədən ya İrandan intiqam alırlar. Bu, təbiidir ki, onların təfəkkürünün əsasındadır və əlbəttə onların bu yaranış fəlsəfəsindən də törədir. Əgər istə söz bu barədə bunu açıqlamaq olar. Bilirsiniz ki, əsasən bu təfəkkürü yaradan, yəni DAEŞ-i və ya IŞİD-i yaradan qüvvələr onu yaratmaqlarından hədəfləri var. Hədəfləri də İslamofobiya. İslamı dünyada bədnam eləmək, tirkin göstərmək, xəşin, barışmaz, rəhmsiz, cahil bir təfəkkür göstərmək ve bütün dünyanı İslam əleyhinə kaldırmak hedef idi ve buna müəyyən qədər onlar o sahne ki açdılar Suriyada, Daiş Iraqda Suriyada gösterdici o xuşunət, o rəhmsizlik, o cinayetlərlə əslində İslam bayrağı altında, La ilahe illallah bayrağı altında, Allah-u Ekber şuari altında o cinayetlere el vurmağla hedefi buydu ki İslamı dünyada qaralasın, Müslümanları dünyada qaralasın ve buna müəyyən qədər də muvaffaq oldu. Bu bir hedef idi. Ama bu hedef İslam dünyasının öz içinde de bir başka hedefi var idi. Yani bazı xoşxiyalların fikri de Daiş grupları, onlar İslam'ın, Müslümanların sinirli çocukları gördüler. Onlar aslında sahyunizmin, küfrün, İslam düşmanlarının Müslüman milletleri arasında ehdikleri onlar nifak tohumlarıydılar. Cahil tohumlardılardı. Ve ona göre de İslam'ın öz içinde de onların hedefi var. Dünyada Müslümanı karalamak, dünyada Müslümanları başka dinlere ait olan insanlarla muharibiye, itala, dence, soğ vermek ve dünyada her yerde Müslümanların əleyhinə həmləli səbəb olmak, Müslümanların öz içinde de İslami grupların arasında, yani hem Şii ile Sünni arasındaki iki bir məktəb təfəkkürdür, Əhl-i Sünnət ilə Əhl-i Təşəyyü, biri Əhl-i Beytçidir, biri Əhl-i Sünnət, herkesi illərlə birbirlerinden yaşayıblar, bəzən iç-içə yaşayıblar, yaxın yaşayıblar, heç vaxt birbirlerinden o mənaya ki, indi bunlar göstərir, belə bir şey olmayıb. Müslüman ölkələrin hamısında həm Şiyə yaşayıb, həm Müslümlü yaşayıb, birbirlerinin bunlar şad günlərində, qəm günlərində birbirlerinden iç-içə yaşayıblar, qardaşları yaşayıblar, hərəsi öz birbirlerinin etiqatlarına da hürmətlə yanaşıblar. Bu başka mesele. Ama Şiyə Sünni yok, Sünnilerin öz arasında da yani. Daiş fakat Şiyələrin əleyhinə demedi ki, Daiş başka Müslümanlarla da, Sünni ölkələrlə, Sünni Müslümanlarla da onların düşmənçiliği var diyor. Ona göre gördük biz, başka Müslüman ölkələrin içinde de onlar cinayet əl qatdılar veya teröristi əməllere əl qatdılar veya başka Sünni gruplara ait olan Müslümanları da onlar öldürdüler ve qətl etdirdiler, şehit edildiler. Yani bunların İslam içinde de hedefleri ve məmuriyyətleri var. Onların bu işe gönderenleri, bu işe təhrik edenleri var. Özleri cahil insan olup bilmeseler de. Yani bu iki gelip bir Müslüman başka Müslüman məzhəbə, İslam'ın başka məzhəbinə ait olan bir Allahu Ekber diyen, La ilahe illallah diyen, Müslümanların kitabı olan Kur'an'a inanan, Müslümanların hamısı üst tuttuğu gündə 5 dəfə qibləsinə üst tutup namaz kılan, başka bir məzhəbə ait olanın uşağını öldürüb və İslam iddiası edir. Yox, bəlkə bunu behişdə getməyə bir səbəb kimi göstərmək bu nihayet zəhalətdir. Ama her halde bunu quranlar belə qurublar. İndi təbiidir ki, bu təşviri təfəkkürün idarə edənləri her zaman bunu önə sürürlər belə bu şəraitdə bəzi teröristi aktorlar əmələ gəlir. Ama niyə Şirazda? Ona göre ki, İranla Afganistan ve Pakistan arasında olan sərhəd 2000 kilometre yaxındır. Bu 2000 kilometrin bir çoxu çöldür. Yani 100 kilometreden çox, belki 100 kilometre fasileyle insan yaşayışı yok diyor da. Bu çöllerden insan İran'a sızan, xüsusən Taliban'ın Afganistan'a müsallat olmasından sonra İran'a panah getiren insanlar, zənən, uşaq, aileler, təbiidir ki, insani baxımdan onların biraz da quşayış olub çox maneçilik görənirmir. Onun için de təbiidir ki, İran içində sızan olur. Veya teröristi gruplardan ki, Pakistan'da onlar yuel edilir sərhəddin otayında, oradan sızırlar. Bu o bölgədə, yani İran'ın şərqində və bəlkə cünub şərqində ən böyük şəhəri ki, orada böyük ziyarətgah var, ora Şirazdır. Şirazda bilirsiniz, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in torunlarından olan Mahmud Kazım'ın aleyhisselamlı oğluna mensup olan bir türbe var. O türbe böyle ziyaretçah değil, fakat ziyaretçah diyor. Orada bir medeniyet, ne de derler, ocağı değil. Bir büyük Şiraz özü medeniyet ocağı değil. Yani orada da Şahsıraq özü bir medeniyet kompleksi değil. Orada tek fakat ziyaretçah diyor. Orada eyni halda bir turizm merkezinde insanlar gidip orada muhtelif medeni sahalarda faaliyet edeyen veya kompleks var. Orada elmi, ədəbi, hünər, sənət sahəsində də bu kompleks, böyük bir kompleksidir. Orada insanlar üz gətirirlər, orada həm ziyarət edirlər, həm ibadət edirlər, həm təhsil edirlər. Elə bir kompleksə bu həmlə əslində elə Daişin təfəkkürünə və ya təkviri qrupların təfəkkürünə yaxındır.
Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Rahmet Oda Şerifi ile konuştuk. Röportajımızda İran'da Şiraz kentinde Şahçıraq Türbesine düzenlenen terör saldırısı ile ilgili uzman konuğumuzun görüşlerinin birinci bölümünü sizlerle paylaştık bu yayında. Yarın akşamki yayında sohbetimize yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parsuday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 10 şehri var 1402, Hicri Kameri 15 Sefer 1445 ve miladi 1 Eylül 2023 Cuma. ...58 yıl önce bugün Hicri Şems'i 10 şehri var 1344'te İran'da atom gücünden yararlanılması komitesi kuruldu. Dönemin Milli Şura Meclisi Tahran Üniversitesi atom merkezinin kurulmasını onayladı ve 1344'te Amerika'dan satın alınan İran'ın 5 megawattlık eğitim ve araştırma reaktörü hizmet vermeye hazırlandı. Ve 1345'te Tahran'ın Emirabad Nükleer Araştırma Merkezi'nde kullanılmaya başlandı ve günümüzde de bu süreç devam ediyor. Bu reaktör Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından düzenli olarak inceleniyor. Hicri Şems'i 1352 yılında Atom Enerjisi Ajansı kuruldu ve nükleer santral kompleksleri inşa etmek için hızla Avrupa hükümetleriyle görüşmelere başladı. Bu görüşmelerin ardından iki Alman ve Fransız şirketi İran'ın güneyindeki bu şehirde 1000 megawattlık iki nükleer reaktör inşa etme ve bunlara yakıt sağlama taahhüdünde bulundu. Bu şirketlerin her ikisi de taahhütlerinin aksine İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra bu santralın inşaatından vazgeçti. Ancak İranlı genç bilim adamları Rusya Atom Enerjisi Kurumu ile işbirliği yaparak Batı Asya'nın ilk sivil nükleer enerji santralı olan Buşehr Santralı'nı kurdu ve bu santral şu anda İran'da çalışmaktadır. ...461 yıl önce bugün Hicri Kameri 15 Sefer 984'te Safavi Hanedanı'nın padişahlarından Şah Tahmasp hayatını kaybetti ve yerine 2. Şah İsmail tahta oturdu. ...54 yıl önce bugün 1 Eylül 1969'da askeri darbe sırasında Albay Muammer Kaddafi Libya'da iktidara geçti. Bu darbeden önce Libya saltanat düzeniyle yönetiliyordu ve 1. İdris bu ülkenin kralıydı. İdris'in tedavi amacı ile Türkiye'de kaldığı günlerde Albay Muammer Kaddafi liderliğindeki bir grup genç subay askeri darbe ile onu devirdi ve Libya'da sosyalist cumhuriyet rejimini kurdu. Bunun ardından Libya yüzünü Sovyetler Birliği'ne çevirdi ve kısa bir süre sonra petrol endüstrisi ve Libya bankaları millileştirildi. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Kaddafi tedrici olarak batıya yöneldi ve Libya'nın petrol kaynaklarını batılı şirketlerin kullanımına bıraktı. Kaddafi'nin baskıcı hükümeti devrimcilere karşı 6 ay süren direnişin ardından 21 Ağustos 2011'de devrildi ve öldürüldü. ...849 yıl önce bugün 1 Eylül 1174'te Pisa Kulesi'nin yapım çalışmaları İtalya'nın Pisa kentinde başladı. Bu kulenin yapılmasından güdülen amaç kulenin üstünde büyük bir saatin yapılmasıydı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
İstihdam kaybı 104 bini buldu. Depremin vurduğu 3 ilde %30'u aştı.
Milli Gazete.
Evde bakım yardımı ücretleri kesiliyor.
Yeni Asya.
Yatırımlar içinde demokratik haklar güçlenmeli.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mustafa Balbay 30 Ağustos tarihli Cumhuriyet gazetesinde Erdoğan IMF'ye teslim oldu başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Merkez Bankası'nın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in politikalarıyla uyumlu olarak attığı dev faiz adımının özeti şudur. Önümüzdeki dönem daha yoğun şekilde IMF politikaları uygulanacak. Bu durumun Türkiye'nin yabancısı olduğu bir tablo değil. Ancak AK Parti IMF'ye teslim olmadık. Artık IMF kapıdan içeri giremez söylemini vitrine koymaya devam etmek istediği için adı konmamış bir ekonomik darboğazdan çıkış programı uygulanmaya çalışılıyor diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bunun adı IMF programıdır. Bu program özünde AKP'nin daha iktidara geldiği gün uygulamaya başladığı çok uluslu şirketlerin dayattığı yol haritasıdır. AKP'li kardeşlerimizin de kolay anlaması için Özal'dan örnek verelim. Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, 12 Eylül 1980 askeri darbesi öncesinde iş başında olan Demirel hükümetinin başbakanlık müsteşarıydı. Bu kimliği ile 24 Ocak 1980 ekonomik kararlarının mimarı olarak biliniyor. 24 Ocak kararları Türk lirasının değerini düşüren, Türkiye'yi çok uluslu şirketlerin pazarı haline getirmeyi öngören, sosyal devleti büyük ölçüde erozyona uğratan kararlardı. 12 Eylül darbesi oldu. Darbe yönetimi emekli amiral Bülent Ulus'un bir hükümet kurmasını istedi. Ulus'u hükümetin ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı Turgut Özal'dı. Özal 12 Eylül öncesinde başında olduğu 24 Ocak kararlarını 12 döneminde de uyguladı. 6 Kasım 1983'te genel seçimler yapıldı, parlamento açıldı. Turgut Özal bu kez başbakan olarak 24 Ocak kararlarını uyguladı. Neymiş? Dönemler gelir geçer, ekonomi yönetimi anlayışı çok uluslu şirketlerin pusulasında devam edermiş. Kabul etmek gerekir ki Erdoğan Özal'ı da aştı. Özal döneminde toplumsal muhalefet bir doz daha güçlü olduğu için Özal her şeye karşın Erdoğan'a oranla yarım doz daha Cumhuriyet'in ekonomi değerlerine karşı duyarlı olduğu için çok uluslu şirketlerin tüm istemleri karşılanamadı. AKP daha gelir gelmez Türkiye'nin en büyük ilaç fabrikalarından birini SSK ilaç fabrikasını kapattı. Kağıt fabrikalarını, Sümer Bank fabrikalarını arsa fiyatına satıp bitirdi. Özelleştirdiği kimi işletmelerin kasasındaki para özelleştirme bedelinden daha fazlaydı. Her şeyi sattılar. Satacak bir şey kalmayınca yeni bir arayışa girdiler. Ekonomistler Erdoğan'ın "bu kardeşiniz burada olduğu sürece faiz düşecek" sözüne anlam veremiyordu. Aynı ekonomistler geçen hafta faizlerin beklenenin üstünde artmasına da anlam veremiyorlar. "Sonuçlarını görelim, o zaman belki anlarız" diyorlar.
Tahran Radyosu.
Utku Reyhan, 30 Ağustos tarihli Aydınlık gazetesinde "Eğitim sisteminde bir kanser, ücretli öğretmenlik" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. "Eğitim sistemimiz malum neresinden tutsanız dökülüyor. Alışkanlıkla sistem diyoruz ama ortada hakikaten bir sistem var mı? Şüpheli. Ne öğrenci memnun, ne veli, ne öğretmen. Hele hayat pahalılığının kontrolden çıktığı koşullarda eğitim ve onun niteliği giderek düşüyor. Şüphesiz buraya bir anda gelmedik. Neoliberalizm ekonomimizi ve kültürümüzü son 40 yılda esir alırken eğitimin bunun dışında kalması mümkün değildi" diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Milli eğitim sisteminin içine sözleşmeli ve daha beteri ücretli öğretmenlik gibi esnek istihdam modellerinin sokulması işte bu 40 yıllık çözülmenin ürünleridir. Nedir ücretli öğretmenlik? Bir mazeret nedeniyle geçici olarak hizmetten çekilen öğretmenin yerine yine geçici olarak dışarıdan bir öğretmenin vekalet etmesi. Örneğin doğum izni, askerlik izni, uzun süreli hastalık, zorunlu nedenlerden kaynaklanan ücretsiz izin gibi. Bir öğretmen bu gibi nedenlerle ara veriyorsa eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamaması için yerine geçici bir süre ücretli öğretmen istihdam ediliyor. Bu vekil öğretmen girdiği ders saati başına ücret alacak ve sigortası da ona göre yatırılacak. Diğer öğretmenler ya da kamu çalışanları gibi özlük hakları olmayacak. Aslında buraya kadar normal, ancak geçici süre bir mazeret dolayısıyla vekaleten yapılan bu iş zamanla kalıcı ve yerleşik bir istihdam modeline dönüştü. İşveren, devlet, hükümet daha hesaplı olan bu yöntemi oldukça yaygınlaştırdı. Bugün yaklaşık 30 bin eğitim fakültesi mezunu ya da formasyon sahibi olmak üzere 100 bin civarında ücretli öğretmen olduğu tahmin ediliyor. Tahmin ediliyor çünkü açıklanmış resmi bir veri yok. Sendikaların bazı kısıtlı araştırmaları var. Devlet okullarında ilkokul, ortaokul, lise toplam 1 milyon öğretmen olduğunu düşünürsek, ücretli öğretmenlerin toplam istihdamda %10'a ulaştığı görülüyor. Demek ki bu istihdam biçimi geçici ya da vekaleten değil, kalıcı hale gelmiş. Diğer öğretmenlerle aynı süre derse girse de aylık olarak asgari ücretin altında kazanan 5-8 bin bu emekçilere evlatlarımızı emanet ediyoruz. Üstelik okulların kapalı olduğu dönemlerde bu gelirden de yoksunlar. Hatta diyelim kar yolları kapadı, okullar tatil edildi. O günkü yevmiyelerini de alamıyorlar. Böyle bir gelirle geçinmek, aile kurmak, çocuk yetiştirmek mümkün olmadığı için büyük çoğunluğu başka işlerde de çalışıyor.
Ahmet Taş getiren 30 Ağustos tarihli Karar Gazetesi'nde İYİ Parti'nin kritik konumu başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. 2-6 Mart olayı acaba 14-28 Mayıs seçimlerini nasıl etkiledi? Meral Akşener'in masadan kalkıp geri dönmesi, o sırada masa ile ilgili çok yıpratıcı tepkiler seslendirmesi. Seçmen eğilimini nasıl etkiledi? Ve 26 Ağustos'ta yaptığı konuşma, içerdiği seçim stratejisi itibariyle 24 Mart 2024'te yapılacak mahalli idare seçimlerini nasıl etkileyecek? 2-6 Mart sürecinin İYİ Parti bünyesinde sancılara yol açtığı biliniyor. Gidiş, geri dönüş, o arada yapılan duygu yüklü ama zaten çok parçalılık eleştirisi alan masaya güveni sarsan konuşma, seçimleri de İYİ Parti'nin imajını da iyi etkilemedi diyen yazar, yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
O süreçten anladığımız, Millet İttifakı içinde sağlıklı bir iletişim ortamı bulunmadığı, liderlerin mesela Kılıçdaroğlu'nun adaylığını dayatma sürecine karşı gerekli tavrı geliştiremediği hususiydi. Şimdi sorayım, Akşener dışındaki tüm liderler en azından kazanacak aday gibi bir şüphe taşımıyorlar mıydı ve taşıyorlarsa neden gerekli tavrı koyamadılar? Ben bu gibi durumlardaki sorunlu tavırdan başka hayati alanlarda da potansiyel tavırsızlık gibi bir endişeye kapılırım. Millet İttifakı'nın Türkiye için hayat memat meselesi olarak nitelediği o seçim kaybedildi. Deniyor ya, o seçimi kaybetmek zordu. Muhalefet hiç olmazsa kaybetmenin zor olduğu seçimi kaybetmeyi başardı. Kutlamak gerek. Meral Hanım'ın 26 Ağustos çıkışı da olağanüstü duygu yüklü. Duygu yükünün büyük kısmı da Millet İttifakı'nda beraber yürüdüğü yol arkadaşlarına, ağırlıklı kısmı da CHP Kılıçdaroğlu ve o kesimin medyasına yönelik. Duygu yükünden 2-6 Mart aralığında bizzat Meral Hanım'ın ısrarı gayretiyle Kılıçdaroğlu'nun yanına Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak eklemlenen, hatta Kılıçdaroğlu'nun yerine kazanacak aday olarak teklif edilen İstanbul-Ankara belediye başkanları da nasibini aldı. Meral Hanım son açıklamalarında yerel seçimlere ittifaksız her partinin kendi adayıyla girmesini, İYİ Parti'nin öyle yapacağını bildirdi. Bunun peşinden hem kendisine hem ulaşılacak parti mensuplarına gelecek ilk sorunun İstanbul ve Ankara'da da mı olacağının tahmin edilmesi zor değildi. Bu sorular soruldu tabii ve bu tavır, bu iki sembol ili de onları çok isteyen Tayyip Erdoğan'a armağan etmek anlamına gelmiyor mu soruları da soruldu. Meral Hanım 26 Ağustos konuşmasından sonra medya mensuplarıyla yaptığı söyleşide İstanbul Tayyip Erdoğan'ın kalbi diyor. Tabiatıyla İstanbul'u almak isteyeceğinin altını çiziyor. O zaman da peşinden kendisine İYİ Parti'nin tavrı İstanbul'u, Ankara'yı Tayyip Erdoğan'a armağan etmek anlamına gelmiyor mu sorusu geliyor. Sonra Erdoğan'a kazandıran kritik zamanlardaki tavırlar hatırlanıyor. Bunun getirdiği parti rahatsız eden sorular da var. Acaba İYİ Parti Cumhur İttifakı ile mi iletişimde? Zinhar gibi açıklamalar yapılmasına rağmen kimi siyasi tercihlerin ortaya çıkardığı sonuçlar bu tür değerlendirmelerin arkasının kesilmemesine yol açıyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Partisu'da Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonu uygulaması aracılığıyla Partisu'da Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Partisu'da kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam kültüründe Erbain.
İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şanlı Aşura kıyamından ve şehadetinden 40 gün geçiyor.
Erbain yürüyüşünü aşk ve iman hareketi olarak adlandırmaları konusunu ele almak üzere huzurlarınızdayız değerli dinleyiciler.
Hicri Kameri 1319 yılında Lolu Mircan kitabının yazarı Mirza Hüseyin Nuri son kez ve hiçbir olanak ve mukip olmadan 30 kişilik bir grupla Hüseyin-i Erbain günlerinde Necef'ten Kerbela'ya doğru hareket edince unutulmuş bu duru ve saf duygularla yapılan hareketin böyle kapsamlı ve geniş çapta yapılacağını Irak ve diğer Müslüman ülkelerden Aşk Vadisi Kerbela'ya doğru 30 milyonu aşkın bir insan selinin harekete geçeceğini düşünmemişti. Bu çalkantılı dünyada bu insan seli bize ihlasla yapılan her hareketin geniş bir çapta dünyayı etkisi altına alacağını gösteriyor. Yüce Allah da Fatır Suresinin 10. ayetinde şöyle buyuruyor. Güzel sözler ancak ona yükselir. Salih amelde güzel sözler yükseltir. Hamasetinde Irak hükümetinin yayınladığı verilere göre 2015 yılında ziyaretçilerin sayısı 27 milyonu aştı ve 17.500 ücretsiz konaklama durağı olan Mukeb ise İmam Hüseyin Aleyhisselam ziyaretçileri için halkın bizzat kendisi tarafından ve hiçbir koordinasyon yapılmadan ziyaretçilere hizmet verdi. Bu veriler geçen yıllarda COVID-19 salgınına rağmen yine de en az 16 milyon ziyaretçi olarak tahmin edildi. Diğer yandan dinlenme durakları, ziyaretçilerin ulaşımı, ara öğünleri ve çeşitli yemeklerin dağıtımı ve servisi gibi gönüllü ve ücretsiz hizmetlerin en büyük hacmi sadece Hüseyin-i Erbain günlerinde görülebilir. Öyle ki sadece bir mukepte günlük 3 öğünde 32 bin porsiyon yemek hazırlanarak dağıtıldı. Fakat aynı zamanda ziyaretçileri en iyi şekilde ağırladıkları için mukeblerde hizmet verenleri mutlu ediyor ve bu mutluluk ise onların yüzünden okunuyor. İşte bu yüzden Erbain'in ihtişamı ve sergilenen bunca aşk ve fedakarlık
düşmanların korkudan titremelerine ve Erbay'ın yürüyüşü haberine yoğun şekilde sansür uygulamalarına sebep olurken, İmam Hüseyin Aleyhisselam ve yarenlerini mutahhar cisimleri gibi neden anıları ve hatıralarını insanlık hafızasından yok edemediklerini ve nasıl olur da bu büyük olay gelecek tarih dönemlerinin karanlıkları ve sıkıntılarını yok etmek için aydınlatıcı ve ifşaatçı olabileceğini düşünüyorlar.
Bu sorunun cevabında bir diğer önemli bir mesele gündeme geliyor. Tarih boyunca birçok insan şehit oldu. Birinci Dünya Savaşı'nda milyonlarca insan öldü ve arkalarında hiçbir eser bırakmazken, nasıl olur da bundan yaklaşık 1400 yıl önce Kerbela adında bir noktada İmam Hüseyin ve yarenlerinden 72'sinin kafirler ordusunca şehit edilmesi ve adları böyle tarihte kalır? Temiz ve haktalep kanları kalpleri coşturur ve tarihte kalıcılaştırıyor. Üstelik halkın olayın gerçeğini anlamamak için propaganda araçlarının Aşura meselesini karanlıkta tutarak unutulmasını sağlamaya ve ne pahasına olursa olsun İmam Hüseyin Aleyhisselam çehresini zedeleyerek Hüseyin'in adı ve hatırasının dönemin kamuoyu arasında silinmesine çalıştılar. İşte bu yüzden Abbasiler döneminin ortalarında hatta Hüseyin İbni Ali Aleyhisselam mezarını tahrip ettiler ve hafızalardan silinmesi için üstüne su açtılar.
Allah-u Teala Maide suresinin 54. ayetinde Allah dininden sapanlara onların dinden dönmelerinin Allah'a zarar vermediğini hatırlatarak şöyle buyuruyor.
Bismillahirrahmanirrahim. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilin ki Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir ki Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Onlar müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı güçlü ve onurludurlar. Allah yolunda cihad ederler, bu yolda hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmazlar. İşte bu Allah'ın bir lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.
İşte Erbay'ın hamasetini yaratanlar da böyle mümin insanlardır. Onlar sakin fakat bir o kadar güçlü bir şekilde hak yoluna ayak basıyor ve hak ile batıl, aydınlık ve karanlık arasındaki farkı tanıtmak için muazzam bir hareket başlatıyor ve her zaman başları dik olsun diye kanları ve canları pahasına bile olsa batıl ve zorbalıklarına karşı duracaklarını ilan ediyorlar. Onlar tıpkı imamları gibi Allah dininin belirtilerini aşikar etmeyi ve onun sayesinde barış ve güvenliği sağlamak istiyorlar. Bu ise İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kıyamının başlıca hedefiydi. İmam Hüseyin Aleyhisselam şöyle buyurdu. Allah'ım, bizim hakkımızda güç yarışına girmek ve dünya malı için söylenenlerin doğru olmadığını, Hedefimizin senin dinin belirtilerini kendi yerine götürmek ve beldelerini ıslah etmek. Böylece zulme uğrayanların senin kullarından güvende olmalarını sağlamak ve dinin emirleri ve gelenekleri ve vaciplerine uymayı sağlamak olduğunu biliyorsun.
Tahran Radyosu.
Erbain yürüyüşü aşk ve iman yolculuğu olarak bilinir. Öyle bir hareket ki kalpten inanç ve gerçek inanışlar teşvik edici ve harekete geçirendir ve Resulullah Ehl-i Beyti düşüncesi, sevgisi ve aşkı onda dalgalanıyor. Bu yürüyüşün uzun bir geçmişi var ve şimdi yetişkin olan bir genç misali büyük derslerle beraber olmuştur. İmam Hüseyin Aleyhisselam tabirine göre uzun ve mükerrer tecrübeler akıl gücünü artırır.
Hüseyin Aleyhisselam'a aşık olanlar Erbeyn olan 20 sefer gününden haftalar önce kendiliğinden Kerbela ziyaretinin hazırlıklarına başlıyorlar. Bunca kalabalığın bir veya birkaç yolda aynı anda hazır bulunması birçok soruna sebep olabilir. Fakat ziyaretçiler sabır ve sağduyu ile tüm bu zorluklara katlanıyorlar. Onlar arasında kardeşlik ve samimiyet, onların bu zorluklara dayanmalarının en önemli sebebi ve gelecek nesiller için birliktelik ve vahdet sayesinde manyetik çekim gücü oluşturabileceği ve büyük bir halk mitingi düzenleyebileceğine dair en büyük derstir. Ziyaretçiler Hüseyin İbni Ali Aleyhisselam'ın kendi evladına, "Evladım, her ne kadar acı ve zor olsa da hak yolunda kararlı kal," öğüdüne göre davranmaya çalışıyorlar.
Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bir hadiste şöyle buyuruyor: "Müminin müminle dostluğu imanın en büyük dallarından biridir ve kim Allah için dost bilir ve Allah için düşman bilirse ve Allah için bağışlar ve Allah için esirgemezse seçkinlerden sayılır." Şimdi Erbain yolcuları aynı sevgiyle izzet ve özgürlük kültürünü dünyaya tanıtmak için seçilmişlerdir. Onlar tüm seçkin insani özelliklerle donatılmış ve insanlık ve sevgiyi öğretiyorlar. Zira imamları şöyle buyurmuştur: "Güzel ahlaki nitelikler kazanmaya gayret edin ve bu manevi sermayeleri elde etmek için acele edin."
Konaklama durakları olan mukeblerin hizmetleri ise tamamen sevgi ve dostlukla gerçekleşiyor. Ve insanlar burada hizmet vermek için adeta birbirleriyle yarışıyor ve bu güzel özelliği başkaları arasında yaymaya çalışıyorlar. Onlar imamlarından şöyle duymuşlar: "Kim din kardeşine Allah rızası için hizmet ederse, Allah onun ihtiyacı olduğu zaman ona karşılık verir ve onun hizmetinden çok daha fazlasıyla onun sorunlarını giderir. Ve bir mümini kalbinden bir hüznü yok eden kimse, Allah onun dünya ve ahirette hüzünlerini bertaraf eder ve kim iyilikte bulunursa Allah ona iyilik eder ve Allah iyilik edenleri sever."
İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kıyam bayrağı gerçeği ve adaleti tesis etmek için dalgalandı. Ziyaretçiler Erbain gününde kendisinden önceki tüm peygamberlerin özelliklerinin varisi olan ve tüm enbiyaların dinlerini, yani öz tevhidi savunmak için mazlumca şehit olan onun yüce konumuna selam veriyor ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın büyük ülkülerine lebbeyk demek, mazlumun hakkını zalimden almak ve zorbalıkla mücadele edecekler için onunla anlaşma yaparlar.
Bu ülkenin her din ve ayinden daha öte, fıtri ve insani bir olay olması nedeniyle Erbayın yürüyüşü küresel bir boyut kazanmış, Müslüman olan ve olmayan birçok insanı, Avrupa ve Amerika dahil birçok farklı ülkeden olan insanları kendi içine almıştır. Bu arada Suriye, Yemen, Bahreyn ve Afganistan gibi ülkelerin Müslümanları Erbayın yürüyüşüne katılarak batılı hükümetlerin, Ali Suud'un ve onların terörist ve tekfirci uşaklarının bu ülkelerde işledikleri cinayetleri yürüyüşe katılan diğerlerine anlatma fırsatı buluyorken diğer Müslüman kardeşlerinin desteğini de alabiliyorlar. Bu milyonluk topluluk düşmanın propaganda fırtınası karşısında hakikatin hatırasını, şehadet ve fedakarlık hatırasını diri tutması ve ahlaki ve insani değerleri koruması gerektiğini herkese öğretiyor.
Değerli dinleyiciler, İslam kültüründe Erbayın günü ve yürüyüşünün önemi üzerine hazırladığımız sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Umut Işığı.
Yoksulluk, yolsuzluk ve ayrımcılık dolu bu dünyada mazlum ve mağdur insanların umduğu tek bir umut ışığı vardır. Bu umut ışığı adalet talep, hak talep, hürriyet yanlısı güçlü, hikmetli ve bilgili birinin zuhur etmesidir. Böyle bir seçkenin zuhur etmesiyle zulüm, yoksulluk, ayrımcılık ve yolsuzluk faktörlerinin bastırılması ve dünya halklarının adaleti yayan, iyi yöneten ve halk adayı olarak çalışan bir devlet sayesinde izzet ve refah dolu bir yaşam sürmesi umulmaktadır.
İşte biz de bu bağlamda sizlere insanları kurtaracak bu vaat edilen kurtarıcı ile ilgili hazırladığımız sohbetimizin bir başka bölümünde birlikteyiz.
Bir önceki bölümde anlattıklarımızdan yola çıkarak gerçek bir muntazır ve bekleyenin, intizar ve beklemenin felsefesini, vaat edilen Mehdi'nin yüce konumunu ve eşsiz kişiliğini bilmesi gerekti ve bunun yanında derin bir duygusal ilişki kurması gerektiğini gördük. Böylece muntazır şahıs hayatında bir model olarak imam zamanı seçmelidir. Zamanın imamını rehberimiz ve yol göstericimiz yaptığımızdan mümkün olduğu kadar inançlarımızı, ahlakımızı ve davranışlarımızı ona benzetmeye çalışırız.
İmam Sadık aleyhisselam gaybet döneminde dindarlığın önemi hakkında şöyle buyuruyor. Herkes kaimin ashabı arasında olmaktan mutlu olacak. O halde bekleyip takva ve güzel ahlakla amel edecek ve o gerçek bir muntazır olacak. Böyle bir kimse zuhurdan önce ölürse ecri zuhur vaktini anlayan kimse gibidir. Elbette toplumu ve dünyayı yöneten ortamı büyük bir bölümünün pislik ve yolsuzluklarla dolu olduğu bir durumda kendini geliştirmenin ve inancını sürdürmenin kolay bir iş olmadığı ve bu ilahi başarıya ulaşmak için hedefe odaklanmak, çok çalışmak, sebatlı davranmak ve uyanık olmak şarttır. Bu yolda imanı, takvayı ve dürüstlüğü değerli taşlar gibi korumak gerekir.
Bu bağlamda bir rivayette Peygamber Efendimizin bir gün ashabı eşliğinde kardeşleriyle buluşmak ve görüşmek istediği belirtilmektedir. O sırada ashabı, biz senin kardeşin değil miyiz? Dediler. Allah Resulü ise, hayır, siz benim ashabımsınız. Ancak kardeşlerim ahir zamanda gelecek olan insanlardır. Beni görmeseler de bana inanırlar. İnançlarında ve dinlerinde sebat ederler. Bu o kadar zor ki sanki karanlık bir gecede kalın dikenli çalılara dokunurlar ya da kor kor yanan ve sürekli devam eden bir ateşi ellerinde tutarlar. Gecenin karanlık kalbinde yanan bir ışık gibidirler. Allah onları fitnelerden ve karanlık kaostan koruyacaktır diye cevap verdi. Peygamber Efendimiz bu değerli sözleri bir yandan gaybet çağında imanı sürdürmenin zorluğunu ifade ederken, diğer yandan imam zamanı bekleyenlerin konumunu gözler önüne sermektedir.
Müslüman dininin esasları, ahlakı, kanunları ve dininin kuralları alanında gerekli bilgiye sahip olmalıdır. Bu nedenle Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ashabından olmak isteyen kişinin dininin esaslarını ve İslam inancının temelini oluşturan hususları iyi öğrenmesi gerekir. İslam'ın esaslarını ve temellerini, ilkelerini, kuralları bilmemek, bekleyeni sapkın ve yanlış düşüncelere karşı şüpheye düşürebilir ve inanca zarar verebilir. Ayrıca hayatını İslami kural ve standartlar çerçevesinde düzenlemeyi ve mümkün olduğu kadar tüm kurallarına uymayı zorunlu görmek de şart. Bu kaideler ve kanunlar Allah-u Teala tarafından konulduğu için kusursuzdur ve onlara uyan her Müslümana dünya ve ahirette saadetine ulaşacaktır.
Tahran Radyosu.
Mehdevi yaşam tarzında ahlakın önemli bir yeri vardır. Buna göre o asil imamın gerçek bir bekleyeni dürüstlük, nezaket, cömertlik, cesaret, hoşgörü, güvenirlik, ana babaya iyilik, türdeşine yardım etme ve zorbalığı karşıtlığı gibi iyi niteliklere sahiptir. Buna karşın yalandan, gıybetten, ifrattan, öfkeden, baskıdan, kibirden, haset, riyadan ve diğer çirkin huylardan sakınır. İmam zamanın gaybetinde üzerinde durulması gereken bir diğer konu da ruhen kendini geliştirme ve nefsin terbiyesidir. Pek çok hadiste belirtildiği üzere Hazreti Sahibu Zaman yeryüzünün zulüm ve fitne ile dolu olduğu bir zamanda ortaya çıkar. Şimdi bile dünyada bu baskı ve ayrımcılık, ahlaki yozlaşma ve toplumsal anormallikler açıkça görülmektedir. Bu tanımla bekleyen kişi Allah-u Teala bu zamanının imamıyla ilişkisini çevrenin bozgunculuklarından etkilenmeyecek ve günaha karşı koyabilecek kadar yakın ve güçlü hale getirilmelidir.
Bu amaca ulaşmak ve yüksek manevi makamlara ulaşmanın en önemli yolu, Allah ashabının önemli özelliklerinden olan takva ve ibadetkarlığı benimsemektir. Bu mukaddes gayeye ulaşmanın en iyi yolu, İslam'ın farzlarını yapmak ve haramları terk etmektir. Ayrıca kendini geliştirmeye ve insanın iç varlığının saflığına yol açan eylemleri gerçekleştirmek de çok faydalıdır. Kur'an-ı Kerim okumak ve ayetlerini tatbik etmek, duaları ve münacatları okumak, Allah'a muhtaç hissetmek, namaz, oruç, hac, itikaf, din büyüklerinin türbelerini ziyaret etmek ve benzeri ibadetlere tam olarak dikkat etmek diğer önemli faktörlerdir. Bu faktörler zamanının imamının zuhurunu bekleyen bir kişinin manevi hazırlığını hiç şüphesiz sağlamasına yardım olacaktır. Bu bağlamda önemli noktalardan biri de özellikle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin Ehl-i Beyti başta olmak üzere din büyüklerinin tavsiyelerine uymak da önemlidir. Ayrıca kendi nefsi arzularına karşı gelmek ve Allah'ın dinini korumak için çalışmak da büyük etkiye sahiptir. Bu özelliklere ve vasıflara sahip alimler, Allah'ın emirlerini açıklamanın yanı sıra ilahi irşat ve dini öğretilerin açıklanmasıyla insanlara mükemmellik ve kendini geliştirme yolunda yardımcı olabilir.
Din düşünürleri ve alimlerin konumu o kadar belirgindir ki, İslam peygamberi onları Beni İsrail peygamberlerine benzetmiştir. İslam'ın hikmetli ve anlayışlı alimleri yapıcı irşatları ile toplumun ve dünyanın durumunu bekleyenlere açıklarlar ki onlar da imam zamanı basiret ve farkındalık ile takip etsinler. Basiret veya içgörü, işlerin doğru anlaşılması ve kritik ve çalkantılı zamanlarda ve dönemlerde doğruyu yanlıştan ayırma yeteneği anlamına gelir. Bu nedenle gerçek bir muntazırın, anormalliklerin, fitnelerin ve şüphelerin bol olduğu gaybe çağında doğru yolu ve manevi mükemmelliğini içeren yolu fark edebilmesi ve kaybetmemesi gerekir. Dini ve siyasi içgörü ve anlayışa da sahip olması şart. Bu aşamadan sonra insanları doğruya veya iyiye çağırma, batılı, zulmü ve fitneyi aşağı vurma ve İslam'da kötülüğün yasaklanması olarak adlandırılan nahy-i münkeri tavsiye etme zamanıdır. Mehdi'yi bekleyenlerin de görevi aydınlanma, aydınlatma, direnme ve elinden geldiğince zalimlere ve suçlulara karşı mücadele etmektir.
Ramazan ayında okunan iftitah duasında Allah'tan ilahi devletini kurma vaadini yerine getirmesini niyaz ederek şöyle okuyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inna nergabu ilek fi devletin kerime tuizzu bihal islame ve ahle ve tuzillu bihal nifaka ve ahle وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما غصرنا عنه فبلغنا اللهم المهم به شعثنا واشعب به صدعنا وارتق به فتحنا.
Allah'ım, kıymetli hükümetini şevk ile istiyoruz. İslam'ı ve onu takip edenleri yüceltmeni istiyoruz. Ve onun vasıtasıyla münafıklığı ve ehlini küçük düşürmeni sabırsızlıkla bekliyoruz. Ve o yönetimde bizi sana itaat etmeye çağıranlardan say ve senin yoluna hidayet etmekten sorumlu olanlardan eyle. Ve o hükümetin bereketiyle bize dünya ve ahiret haysiyetini bahşet. Allah'ım, bize bildirdiğin kadar hak ile amel etmemize ve tanıyamadığımız hakikate ulaşmamıza yardım et.
Muhterem dinleyiciler, Umut Işığı isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parstoday.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. Cumhurbaşkanı Reisi, İslam İnkılabı rehberinin benzersiz güveni hükümet için büyük bir sermaye olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Reisi ayrıca Kırgızistan'ın bağımsızlık gününü tebrik etti. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Lübnanlılar ülkelerinin Cumhurbaşkanı diyalog ve anlaşma yoluyla seçmeli açıklamasında bulundu. Beyrut'ta İran Dışişleri Bakanı ile Filistin direniş liderleri arasında bir görüşme gerçekleşti. İran İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi, Irak, Erbayan yürüyüşünde İran'la azami işbirliğine sahiptir dedi. Irak İçişleri Bakanı Hüseyin Erbay'ın ziyaretçilerinin güvenlik planı denetlemek üzere Perşembe günü Kerbela'ya bir ziyaret düzenledi. Tüm General Musevi, İran'ın savunma teçhizatı tedariğine bağımlılığı yok açıklamasında bulundu. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'da mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü. Kremlin sözcüsü tahıl anlaşmasına ilişkin müzakerelerden somut bir sonuç çıkmadığını belirtti. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz. Muhterem dinleyiciler, Tahran'dan yapmakta olduğumuz sabah yayınımızın sonuna geldik. Akşam yayınında tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.